Ayrım 9. Meylin Kara Ağaçları, Anatole France, sayfa 98. Kitapçı M. Palyon'un evi günümüzde tümüyle beyaz renkli bir dış cepheyi sergiler. 3 kat yüksekliktedir. Yeşile boyanmış tahtalarla süslü dükkanın üstünde altın sarısı harflerle yazılı bir tabela asılıdır. Palyo, kitapçı. Vitrinde yeryüzü ve öte dünyaya ilişkin çeşitli küreler, matematikçilerin din adamlarının kutuları, dua tesbihleri, garnizon subaylarının rütbe ve küçük el kitapları, birkaç roman ve yeni çıkmış hatıratlar sergilenir. M. Palyo bütün bunları edebiyat kitapları diye adlandırır. Tintelleriye Caddesi'ne açılan daha dar ve pek derin olmayan vitrinde ziraat ve hukuk kitapları sıralanmıştır. İl merkezlerinin düşünsel yaşamı için gerekli araçlar bunlardan ibarettir. Dükkanın içinde bir tezgahın üstünde edebiyat yapıtları, roman, eleştiri ve anı kitapları yer alır. Çok sayıda klasik eser dolaplara tıkılmıştır. Merdiveni açılan kapının yanında ta dipte bulunan raflar eski kitaplara ayrılmıştır. Zira M. Palyo, dükkanında modern kitapçılıkla sahaflı bir arada yürütür. Eski kitapların bulunduğu karanlık köşe kitap meraklılarının ilgisini çekmiş, aradıkları çok şeyi orada bulmuşlardır. 1871'de Pantagruel'in 3. cildinin orijinal baskısı Palyo'da bu karanlık köşede bulunmuştu. Onu saklandığı yerden çıkaran günümüz Arkeoloji Derneği Başkanı'nın babası olan M. de Terremondur'muş. Bir de daha gizemli biri olan Melinda Saint-Gallier'den söz edilir. Maria Stuart'ın kendi el yazısından çıkan dizeler onun elinden kitapçıya gelmiş. Notre Dame'ul aynı tarihlerde aynı yerde onları keşfetmiş ve 3 frank ödeyerek satın almış. Ne var ki o günden bu yana hiç kimse olağanüstü bir keşiften söz etmemiş. Eski kitaplar köşesi tatsız tutsuz olduğu yerde kala kalmış. 56 ciltlik Seyahatler Tarihi ve Voltaire de Kell'in tamamı eksik ciltleri aynı raflarda duruyor. M. Dutilleul'ün keşfi pek çok kişi tarafından kuşkuyla karşılanmış, kimileri onu reddetmiştir. Bu kişiler eski noterin kibiri nedeniyle yalan söylediğini ileri sürmüşlerdir. Gerçekten M. Dutilleul'ün ölümünden sonra Melinda Saint-Gallier'den ele geçen dizeler noterin kitaplığında bulunamamıştı. Bununla beraber şehrin kitap meraklıları sık sık Palyo'yu ziyaret etmekten geri kalmazlar. En az ayda bir defa eski kitaplar köşesini araştırırlar. Gerçi bu köşenin en koyu müdavimi M. de Terremondur'dur. Kendisi şehrin göze batan mal mülk sahiplerinden biriydi. Hayvan yetiştiriciliği yapardı. Öte yandan sanat alanında işin erbabından sayılırdı. Atlı alayın tarihsel kostümlerini o çizmiş ve alana bir jandark heykelinin dikilmesi amacıyla oluşturulan komiteye başkanlık etmişti. Yılın 4 ayını Paris'te geçirirdi. Kadınlara hoş görünmeye çalışan biri olduğu söylenir. 50 yaşına rağmen uzun narin yapısını ve şıklığını koruyordu. İl merkezinin 3 derneği tarafından çok tutulurdu. Kendisine defalarca milletvekili görev teklif edilmiş ama reddetmişti. Buna mazeret olarak bağımsız kalarak huzurunu bozmak istemediğini ileri sürmüştü. Bu reddedişinin nedenleri araştırılıyordu. M. de Terremondur, kraliçe Margaret'in evini satın almayı düşünmüştü. O evi yerel bir arkeoloji müzesine dönüştürüp şehre armağan etmek istiyordu. Ne var ki evin maliki olan Dul Madame Hosso kendisine yapılan tekliflere kulak asmamıştı. 80 yaşını geçmiş, bir düzine kediyle birlikte bu evde tek başına yaşıyordu. Zengin ve cimri bir insan diye tanınırdı. Ölmesini beklemek gerekiyordu. Ne zaman M. Palyon'un dükkanına girse, M. de Terremondur kitapçıya şöyle sorardı. Kraliçe Margaret hala bu dünyada mı? M. Palyo, kadının bu yaşta tek başına evin içinde kapalı yaşadığını, günün birinde kesinlikle ölü bulunacağını söylerdi. Bir gün evde yangın çıkarmasından korkuyordu. Bu korku saplantı haline gelmişti. Yaşlı kadının ahşap evi kendisininkine bitişikti. İkisinin birlikte tutuşmasından korkuyor, bu yüzden endişe içinde yaşıyordu. Dul Madame Hosso, M. de Terremondur'a aşırı ilgi duyuyordu. Kraliçe Margaret konusunda söylediği her şeyi merak ederdi. Kendisine yaptığı en son ziyarette kadın ona restorasyon döneminin kötü bir gravürünü göstermişti. Gravür kabartma olarak yapılmış, Düşes de Anglome resmini temsil ediyordu. Düşes, 11. Louis ve Marie Antoinette'in portrelerini göğsüne bastırmıştı. Siyah bir çerçeve ile kaplı olan gravür zemin katında bir salonda asılıydı. Dul Madame Husso gravürü işaret ederek şöyle demişti. Şu portre eskiden bu konutta oturan kraliçe Marguerite'e aittir. Maide Terremondre'a göre Marie Theresa Charlotte de France'ın bir portresiydi bu. Nasıl oluyor da karanlık ruhlar tarafından Marguerite de Ecosse diye anılıyordu? Bunu kendine sorup duruyor, bir aydan beridir düşünüyordu. O gün Palyon'un dükkanına girerken bağırdı. Buldum! Sonra bu şaşırtıcı karışıklığın olası nedenlerini kitapçı dostuna açıkladı. İyi dinleyin Palyo. Marguerite de Ecosse, Marguerite Larve'nin yerine konulmuş. Daha sonra Duchess de Anglome ile karıştırılmış. Oysa prenses 16. Louis ve Marie Antoinette'in kızıdır. Bunu keşfettiğim için kıvanç duyuyorum Palyo. Daima tarihe danışmak gerekir. Kraliçe Margaret'in evini satın aldığımız zaman restore edeceğiz. Bu açıklama sırasında Doktor Fornerol dükkana girdi. Acı çekenlerin yorulmak bilmez ziyaretçisi her zamanki canlılığını da beraberinde getirmişti. Etrafa kendisiyle birlikte umut ve teselli taşırdı. Gustav Fornerol iri yarı bıyıklı bir adamdı. Kırsal alanda karısının çekip çevirdiği küçük bir çiftliğin malikiydi. Köylü mülk sahibi özelliklerini elden bırakmadığından vizitelerine giderken hasır şapkasını, av yeleğini, meşin getrelerini üstünden çıkarmazdı. Hasta müşteri çevresi küçük burjuvaziden ve kırsal kesimden oluşmakla beraber kentin en becerikli pratisyen hekimi sayılırdı. Palyon'un bütün hemşerileri gibi o da kitapçının dostuydu. Gereksiz ziyaret yapmaz, çene çalarak dükkanda oyalanmazdı. Ama bu kez eski kitaplar köşesinde bulunan üç hasır iskemleden birinin üstüne yığıldı. İskemleler kitapçı Palyo'yu ünlendirmişti. Edebi, bilgin, akademik, eğitimli bir konukseverliğin simgeleri sayılırlardı. Doktor soluk soluğa kalmıştı. Palyo'ya eliyle bir selam gönderdikten sonra saygıyla Maide Terremondre'u selamladı. ''Çok yorgunum.'' dedi. Palyo dünkü tiyatro hoşunuza gitti mi? Madame Palyo piyes ve aktörler hakkında ne düşünüyor? Kitapçı hiç ağzını açmadı. Bir satıcının kendi dükkanında yorum yapmamasının doğru olacağına inanırdı. Kaldı ki tiyatroya ailesiyle birlikte ve nadiren giderdi. Ama Doktor Fornerol tiyatronun da hekimliğini yapar, hiçbir temsili kaçırmazdı. Turneye çıkan bir tiyatro topluluğu şehre de uğramış, önceki gece La Marchelle'i oynamıştı. Poringer'i başroldeydi. Doktor, her zaman mükemmel bir oyuncudur Poringer'i, dedi. Kitapçı, herkes aynı kanıda, diye cevap verdi. O sırada seyahatler tarihinin 38. cildini karıştıran Maide Terremondre, artık pek genç sayılmaz, dedi. Doktor, bir şey daha, gerçek adının Geri olmadığını bilirsiniz değil mi, diye ekledi. Sonra Maide Terremondre kendini yetkili ağız sayarak devam etti. Gerçek adı Giroud'dur. Annesi Clement Giroud'u tanırdım 15 yıl önce. Poringer'i esmerdi ve pek hoştu. Üçü birden eski kitaplar köşesine giderek komedyen kadının yaşını araştırmaya koyuldular. Ancak belirsiz ya da yanlış veriler üzerinden hesaplıyorlar, bazen çelişkili hatta saçma sonuçlara varıyorlardı. Bu durum hiçbirini tatmin etmemişti. Doktor, yorgunum dedi. Sizler tiyatrodan sonra yatmaya gittiniz. Oysa gece yarısı beni Duroc'a çağırdılar. İhtiyar bir çiftçiyi muayene ettim. Fıtık sancısından bitkin durumdaymış. Kapımı çalan uşağı şöyle dedi. İçinde ne varsa hepsini kustu. Gıkı bile çıkmadı. Ölecek. Hemen atları arabaya koştum ve Duroc'a gittim. Orası Tramayas semtinin ta ucunda bir yer. Ceset gibi bembeyaz bir yüz, dışkıyla karışık kusmalar. Çok iyi, karısı şöyle dedi. İçinde ne varsa çıkarıyor. Bu arada Maide Terremondre, Poringer'i 47 yaşında dedi. Palyo, mümkündür diye ekledi. Doktor, en az 47 yaşındadır diye yineledi. Fıtık ağır ve çok kötü. Çok iyi, fıtığı geri iterek küçültmeye çalışıyorum. Elimle hafifçe bastırıyorum, yarım saat sonra kollar ve sırt gevşiyor. Ancak 5 saat sonra 10. denemede fıtığı küçültebiliyorum. Konuşma böyle sürerken köyde okumak için ilginç kitaplar arayan kadınlar içeri girerler. Kitapçı Palio onlara yardımcı olmaya çalışır. Sonra Doktor Fornerol tek başına kalan Maide Terramondra dönerek konuşmasını sürdürür. Bitkin düşmüştüm. Adamıma şöyle dedim. Yataktan çıkmayın, sırt üstü yatmaya gayret edin. Bandajcı arkanıza bir sırt yastığı yapana kadar pozisyonunuzu bozmayın. Hep uzanmış halde kalın. Aksi halde yine krize yakalanırsınız. Günün birinde öleceğinizi aklınızdan geçirmeyin. Anlaşıldı mı? Evet, monsieur. Çok iyi. Şimdi yıkanmaya gidiyorum. Bunca muayeneden sonra temizlenmem lazım. Belime kadar soyunup gövdemi sabunla ovuşturuyorum. Bir çeyrek saat sonra tekrar giyiniyorum. Köy evinin bahçesinde bir bardak beyaz şarap içiyorum. İyice bulanık bir günün doğuşunu seyrediyorum. Kuşlar ötüyor. Yeniden hastanın odasına giriyorum. İçerisi kapkaranlık. Yatağa doğru sesleniyorum. Hey, nasılsınız? Hiç kıpırdanma yok. Beni işitiyor musunuz? Ses yok. Uyuyor musunuz? O sırada arkamdan yaşlı kadının sesini duyuyorum. Doktor bey, bizim adam artık evde yok. Bağa gitti. Geç kalıyordu. Maide Terramondra. Köylülerimi tanırım ben, dedi. Düşünceli düşünceli ekledi. Doktor Polingeri bugün 49 yaşında. Mesleğine 1876 yılında Vaudeville'de başladığı zaman 22 yaşındaydı. Bundan eminim. Doktor, bu durumda, dedi, 43 yaşında olması gerekir. Madem ki 1897 yılındayız. Maide Terramondra, mümkün değil, dedi. Rosemax'tan en az 6 yaş küçüktür. O da kesinlikle 40'ını aşmış olmalı. Doktor, Rosemax mı? Buna hayır demem, o da güzel bir kızdır, diye ekledi. Esnedi gerinerek. Duraktan geri dönerken sabahın altısında bekleme odamda iki fırıncı çırağıyla karşılaşıyorum. Tinteli yere de fırıncılık yapan kadın patronlarının doğurmak üzere olduğunu bildiriyorlar. Maide Terramondra, peki bunu size bildirmek için iki fırıncı çırağına ne gerek var, diye sordu. Doktor, onları ard arda göndermişler, cevabını verdi. Doğumun karakteristik belirtilerinin başlayıp başlamadığını soruyorum. Cevap vermiyorlar. O sırada patronun küçük faytonuyla bir üçüncüsü geliyor. Faytona binip onun yanına oturuyorum. Yarım tur atarak tinteli yere de yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Kendi kafasına takılan düşünceyi izleyen Maide Terramondra bağırdı. Onu buldum. Pauline 69'da Vaudeville'de başlamıştı. 76'da kuzenim Courtrai onunla tanıştı ve sık sık görüştü. Dragon yüzbaşısı olan Jacques de Courtrai'den mi söz ediyorsunuz? Hayır, Brezilya'da ölen de Agneor'dan söz ediyorum. Geçen yıl Saint Cray'den taburcu olan bir oğlu vardır. Maide Terramondra böyle konuşurken Edebiyat Fakültesi Konferanslar Üstadı M. Berger dükkana girdi. Meberger, Palyon'un dükkanındaki üç akademik iskemleden birinin sahibiydi. Eski kitaplar ve yeni yapıtları dost eliyle karıştırır, ancak karısından korktuğu için hiçbir kitabı satın almazdı. Palyon'dan büyük takdir görür, saygıyla karşılanırdı. Gramer, şiir ve edebiyat alanında kitapçıların çok yararlandığı bir ayaklı kütüphane sayılırdı. Eski kitaplar köşesi, M. Berger'in şehirde büyük hoşnutluk duyduğu biricik mekandı. Zira kendi konutunda Madame Berger'e onu ekonomik nedenlerden dolayı odadan odaya kovalardı. Fakültede dekan ona hınç duyduğundan dersini karanlık ve sağlıksız bir mahzende vermek zorunda bırakıyordu. Tabii bu yüzden öğrenciler derslerine pek ilgi göstermiyorlardı. Şehirdeki üç dernek, jandarkı askeri bir maskot olarak nitelendirmesinden dolayı onu soğuk karşılıyordu. Nitekim M. Berger'e eski kitaplar köşesine süzüldü. Günaydın beyler, dedi. Yeni bir şey var mı? Doktor, Tintelleria'da fırıncı kadının bebeği, dedi. 20 dakika önce, işte onu dünyaya getirdim. Monsieur de Terramondra onu söylüyordu. Diyebilirim ki hiç de kolay olmadı. Konferanslar üstadı, bu çocuk dünyaya gelirken kararsızdı. Zeka ve ön seziyle donatımlı olmasa doğmaya razı olmazdı. Yeryüzünde ve özellikle kentimizde insanın yazgısının ne olduğunu biliyordu. Doktor, küçücük sevimli bir kız çocuğu, dedi. Sol memesinin altında bir ahududu var. Karşılıklı konuşma doktorla May de Terramondur arasında sürdü. Demek sevimli küçük bir kız sol memesinin altında ahududu var, öyle mi doktor? Sanki fırıncı kadın doğum yaparken canı ahududu çekmiş. Ancak annenin canının çekmesi bebeğin üstünde bulunan bu meyvenin lekesini yaratmaya yetmez. O meyveyi arzulayan hamile kadının kendi vücudunda bir yere dokunması gerekir. Ve leke onun dokunduğu yerde doğan çocukta oluşacaktır. Öyle sanırlar değil mi doktor? Doktor Fornerol, saf kadınlar buna inanırlar diye cevap verdi ama kadınlar şöyle dursun, böyle şeylere inanan erkekler, hatta hekimler bile gördüm. Bana sorarsanız uzun süreli pratiğimden ileri gelen bir deneyim sahibiyim. Bilginlerin gözlemlerini de biliyorum. Özellikle embriyon gelişimi konusunda edindiğim genel bilgi bu halk inancının geçerli olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla size göre doktor arzu edilen şeyler aynı ötekiler gibi lekelerden ibaret. Bunların ciltte oluşmasının bilinen bir nedeni yok. Yalnız şöyle, arzuların belirli bir özelliği vardır. Onlarda damar bulunmaz ve tümörler gibi dikleşmezler. Yani her zaman başka şeyle karıştırabilirsiniz. Demek ki doktor, onların dıştan gelen bir tür olduğunu söylüyorsunuz. Kökenleri bakımından bir sonuca ulaştınız mı? Kesinlikle hayır. Ama ciltteki lekeler gerçekten arzu edilen şeyler değilse, onların bir nedeni olacağını reddediyorsanız, nasıl diyeyim? Yani psişik bir nedeni. İncil'de bulunan bir inancın anlamını kendime açıklayamıyorum. Üstelik çok sayıda insan bu inancı paylaşıyor. Teyzem pastör, çok zeki ve pek saf olmayan bir kadındı. Geçen ilkbaharda 77 yaşında öldü. Kızı Berthe'nin omzunda bulunan üç beyaz renkli Frank üzümü lekesinin yüce bir anlamı olduğundan ve Nüli Parkı'nda meydana geldiğinden emindi. 1834 sonbaharında hamileliği sırasında kraliçe Marie Amélie'ye takdim edilmiş, kraliçe onun Frank üzümü çalılarıyla kaplı bir patikada gezdirmiş. Doktor Fornerol bu sözlere karşılık vermedi. Zengin müşteri çevresinin düşüncelerine karşı çıkmamaya özen gösterirdi. Ancak Edebiyat Fakültesi Konferanslar Üstadı Meyberger'e başını sol omzuna doğru eğdi, uzaklara baktı, konuşmaya başlarken her seferinde böyle yapardı. Şöyle dedi, beyler, arzu edilen şeyler denilen işaretler bir olgudur. Renklerine ve şekillerine göre bir takım tiplere indirgenebilirler. Söz gelimi bu tipler çilek, frank üzümü, ahududu veya şarap ya da kahve lekeleri olabilir. Bunlara sarı ve yaygın lekeler de eklenebilir. Etli börek ve salçalı köfte lekeleri gibi. Şu halde hamile kadınların şarap ya da sütlü kahve içmeyi, kırmızı meyveler ya da salçalı köfte yemeyi arzuladığını kime inandıracaksınız? Böylesi bir düşünce doğal felsefeye ters düşer. Bazı filozoflara göre arzu dünyayı yaratan ve onu devamlı kılan biricik şeydir. Bu duygu çok çeşitli ve yaygın eğilimleriyle bütün canlı varlıklar gibi kadınları da etkiler. Arzular kadınlarda gizli azgınlıklar, bastırılmış çılgınlıklar, tuhaf dengesizlikler uyandırır. Canlı olan her şeye, hatta bitkilere bile duyulan iştahlar dışa vurulabilir. Bu duruma canlının kayıtsız kalamayacağını biliyoruz. Ne var ki aynı iştahların derin içgüdüleri azdırdığını ve yozlaştırdığını da biliyoruz. Gerçekten yeni doğan çocuğun annesinin arzularını yansıtan işaretler taşıması mümkündür. Bundan kuşkunuz olmasın. Ama saygıdeğer hanımların budalalığından ileri gelen o masum çilek ve kahve lekelerinden farklı olarak vücudunda başka imgeler de görülecektir. Meyde Terramondur, sizi anlıyorum dedi. Mücevherleri çok seven kadınların çocukları parmaklarında yakutlar, zümrütler, bileklerinde altın bileziklerle doğacaklar, ince ve elmas gerdanlıklar boyunlarını ve göğüslerini süsleyecek, yani böyle çocuklar görünecektir. Meyberger'e kesinlikle diye ekledi. Sonra Meyde Terramondur'un masa üstüne bıraktığı seyahatler tarihinin 38. cildine gömüldü. Bu eski kitabı ne zaman açsa 6 yıldan beri 212. ve 213. sayfalara eğilirdi. Bu sayfalar ona göre bambaşka bir özellik taşırdı. Onları karıştırırken hayatın akışındaki tek düzeliği, ölümden önceki günlerin birbirine benzerliğini düşünürdü. Daha önce defalarca yaptığı gibi Meyberger'e yine bu defada kitabın 212. sayfasındaki satırları okudu. Yolculuğumuzu yeni bir keşifle zenginleştirebildik. Bu keşif Pasifik Okyanusu'nda Avrupalıların yaptığı keşiflerin en önemlisi gibi görünüyor. Gel gelelim, mutlu beklentilerin habercisi olan bu sözler ne yazık ki gerçekleşmedi. Daha önce defalarca okunan bu satırlar bu sefer de Meyber gereği hüzne boğdu. Dalıp gittiği sırada kitapçıya ufak tefek bir asker girdi. Bir kuruşa mektup kağıdı satın almak istiyordu. Askeri küçümseyen Meypalyo ona yukarıdan bakarak "Mektup kağıdı satmıyorum," dedi ve askere sırtını döndü. 9. ayrımın sonu, sayfa 108.